Türk tarihinin izinde.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bir hafta aradan sonra Türk tarihinizinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Tolga Kökten, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, yine her hafta olduğu gibi Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan bir kitap armağanımız var dinleyicilerimize. Hocam tanıtacak kitabı az sonra değerli dinleyicilerimiz. Hem kitap armağanımız için hem sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Hocam şimdi kitabımıza geçmeden önce tarih kurumumuzun bu haftada faaliyetleri var. Sergiler var, sempozyumlar var. Dinleyicilerimizi kısaca önce derseniz bilgilendirelim, sonra kitabımızı tanıtalım. Buyurun Güray Hocam.
Evet, bu haftada dinleyicilerimiz haberdar olacak şu etkinliklerimiz var. Yarın başlayan 4. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin kampüsü içerisinde olacak. Itri Salonu'nda başlayacak olan etkinlik 2 gün sürecek. Bu etkinliğe de Türk Tarih Kurumu olarak destek verdik ve bu desteklerimiz orada görülüyor. Tarih Kurumu'nun bütün akademisyenlere yönelik duyuruları da var. Aynı zamanda da kamuoyuna duyurusu var. Gerçekten Türk kültür tarihi açısından önemli bir konu olan Bektaşilik konusu. Özellikle sosyal tarihimiz için Türkiye tarihinin bugünü ve geleceği açısından da çok değerli, anlamlı bir etkinlik olacak. Bir bileşke, uluslararası bir kongre. UNESCO destek veriyor. Aynı zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türksoy ve TİKA'nın da destekleriyle bu etkinlik yapılacak.
Hacı Bayram Veli Üniversitemizde
bir
yeni
ikinci
kurulmuş
etkinliğimiz daha var.
Bu evet hocam.
İkinci etkinlikte Macaristan Ankara Büyükelçiliği ile Türk Tarih Kurumu salonunda bir sergi, Türk tarihine hizmet edenler sergisi, hizmet eden Macarlar sergisi. Bu serginin İngilizce, Macarca ve Türkçe olarak salonumuzda sergileneceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Tabii Türkoloji tarihi açısından, Türk tarihi açısından Macar bilim insanlarının gerçekten çok önemli yerleri var. Bunlardan birkaçını da hemen bu sergi kapsamında belirtelim. Cuma günü olacak olan bu serginin açılışı saat 14'te öğleden sonra gerçekleşecek. Ayın 19'unda, 19 Ekim Cuma günü saat 14'te Türk Tarih Kurumu fuaye alanında gerçekleşecek olan sergi, Guyula Nemet gibi, Raşonye gibi pek çok araştırma yapmış olan Türkoloğun, aynı zamanda Macaristan'ın Türkiye Büyükelçilerinin bazılarının hayat hikayelerini, onların hatıralarını, tarihe bıraktıkları hatıraları ve Türkolojiye yönelik olan çalışmalarını ele alan çok akademik, gerçekten de dolu dolu bir sergi olacak. Büyükelçilik açılışa katılacak ve aynı zamanda davetli konuklarımız var.
Evet, zaten az sonra da sohbetimize başladığımızda değerli dinleyicilerimiz, Kanuni Sultan Süleyman Han dönemine ilişkin dönemin batı politikasını soracağız Güray hocamıza. Bunu elbette ki Macaristan seferleri de izleyecek. Güray hocam, biraz da herhalde Macarlar kökenlerini aradıkları için Türkolojiye ayrı bir ilgi alaka gösteriyorlar. Dediğiniz gibi Raşonye olsun, Nemet olsun, bayağı ünlü bilim adamları da yetiştirdiler hocam, evet.
Gerçekten Türk-Macar birlikteliği tarih boyunca Avrupa içerisinde ve kendi Türk tarihimiz içerisinde en uzun süren birlikteliklerden birisidir. Macarlarla Türklerin bir Türkoloji tarihi, Türk bilim tarihi açısından baktığımızda akrabalıklarının artık ispatlandığını söyleyebiliriz. Bunu rahatlıkla ifade eden onlarca bilim insanı ve belgeler tarih literatürüne geçmiş bulunuyor.
Nemet de bu kanıda hocam.
6. yüzyıldan itibaren, miladi olarak 6. yüzyıldan günümüze kadar gelen siyasi ve sosyal kültürel akrabalıklar ve birliktelikler, aynı zamanda yer yer rekabet diyebileceğimiz mücadele, iki kültürü ve medeniyeti bir anlamda Macarlar ile Türkleri sürekli bir alışveriş halinde tutmuştur ve canlı tutmuştur münasebetlerini. Ve Osmanlı döneminde de bu zirveye çıkmıştır. Roma çağında da vardı. Daha öncesinde ve sonrasında da biz kavimler göçü sırasında da görüyoruz. Gerçekten Macar tarihi bizim açımızdan da bilinmesi gereken bir Avrupa tarihidir. Macarlar bugün de varlıklarını bir devlet halinde sürdüren bir topluluktur. Avrupa Birliği içerisinde de önemli bir ülkedir. Ve bugün de Kanuni Sultan Süleyman Han'ı anlatırken Macarların önemini, tarihini ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın daha önceki Osmanlı hükümdarlarının Macarlarla olan münasebetlerine genel bir bakış yaptığımızda ne kadar hassas dengeler gözettiklerini ve Macarları diğerlerinden ayıran çok hassas diplomatik manevralar yaptıklarını göreceğiz.
Hocam zaten kavimler göçünden önce eski çağ tarihine ilişkin Doktor Ahmet Cebeci hocamız olsun, Profesör Doktor İlhami Durmuş hocamız olsun, onların da çeşitli tezleri var İskitler Sakalar dönemine kadar. Buradan da bu değerli hocalarımızı selamlayalım. Güre hocam, bu hafta hangi kitabımızı armağan ediyoruz?
Bu hafta dinleyicilerimize 2016 yılında yayınlanmış olan Türk Tarih Kurumu yayınlarından Osmanlı İmparatorluğu ve Floransa adlı bir eseri hediye ediyoruz. Akdeniz'de Diplomasi, Ticaret ve Korsanlık Mücadeleleri adlı bu eser İzmir'den bir akademisyenimiz, Türk araştırmacı Mikail Acıpınar tarafından kaleme alınmış bir akademik eserdir. Özellikle Akdeniz dünyasının tarihini, mücadelesini, limanlarını ve kalelerini, adalarını ele alan, sırasıyla tartışan gerçekten de önemli bir eser. Ticaret tarihi açısından önemli olduğu gibi aynı zamanda Türkiye'nin İtalya ile olan, İtalya'daki şehir devletleriyle olan ilişkilerinin temeline işaret ediyor. 1453'ten 1599'a kadar, yani Akdeniz'de Fatih Sultan Mehmet Han zamanından başlayarak 3. Murat ve Mehmet Sultan Mehmet Han zamanına kadar olan, 1600'e kadar olan gelişmeleri yaklaşık 150 yıllık bir dönemi ele alıyor. Ve Akdeniz'in Türk Gölü, Osmanlı Gölü haline gelmesinin anlatıldığı bir eserdir. Bu bakımdan önemli. İçerisinde haritalar, belgeler var. Gerek yerli ve gerekse yabancı arşiv kaynaklarından kullanılan kaynaklar var. Güzel bir araştırma. Talihli dinleyicimize hayırlı olsun diyorum. Bu güzel donanma ve ticaret tarihimiz açısından önemli eser.
Evet hocam.
Akdeniz dünyasının bir araştırma mahsulü. Evet.
463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam, genel anlamda Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Osmanlı'nın batı politikasında herhangi bir değişiklik, göze çarpan bir farklılık var mı? Yoksa kendileri kendinden önceki sultanlar gibi bir politikayı geliştirerek devam mı ettirdi? Bir genel yaklaşım ve ardından da batı seferlerini soracağım Güray hocam size.
Elbette babasıyla kıyasladığımızda bir politika değişikliği vardır Kanuni Sultan Süleyman Han Yavuz Sultan Selim Han'dan farklı bir yöne doğru devletin seferlerine ağırlık verdiğini söyleyebiliriz. Gerek 1521'deki Rodos ve Balkanlardaki seferler, ardından Macaristan üzerine birbiri ardınca yapmış olduğu seferler, Mohaç Muharebesi, gerekse Viyana kuşatması 1528-29 tarihindeki olaylar, Erdel Beyliği'nin Macaristan'a beylik ve voyvoda olarak tanınmış olmasına rağmen kral olarak atanmış olması Kanuni tarafından ve 1533 tarihli Macaristan kralı ile yapılmış olan anlaşma, 1535 tarihli François ile Fransa kralı ile yapılmış olan kapitülasyonlar ve daha sonra 3. Macaristan, 4. Macaristan ve 5. Macaristan seferleri, baktığımızda Kanuni'nin hayatı Macaristan'la tamamlanmıştır. Zigatvar seferi 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han hasta yatağındayken kalkıp sefere çıkmıştır ve Zigatvar Macaristan'da bir kaledir. Ömrünü bu yolda vermiş olan bir hükümdar Kanuni Sultan Süleyman Han. Bu vesileyle Türk ve Macar milletlerinin ortak bir hafızasıdır, dönemidir. 46 yıl hükümdarlık yapmış ama hemen hemen her yıl Macaristan'la ilgili bir faaliyet yapmış olan, bir sefer ya da bir sosyal olayın inşaatın içerisinde bulunmuş olan bir hükümdardan bahsediyoruz. Herhangi birisi değil. Bu bakımdan Türk tarihinde bazı hükümdarlar vardır, uluslararası hükümdar olarak kendisini kabul ettirmiştir. İşte Kanuni böyle bir insan. Türkiye'de Kanuni bu kadar çok fazla bilinmez iken, araştırılmaz ve tanınmaz iken, Macaristan Türkologları ve araştırmacıları Kanuni üzerine kitaplar, sempozyumlar yayınlamışlar ve onun anıtını kendi ülkelerine, Budapeşte'ye dikmişlerdir. Bu kadar da değerli kabul edilen tarihçilerin, Macar tarihçilerinin de önem verdiği bir hükümdardır. Gerçekten Macaristan, Kanuni'nin hayatında ve Osmanlı Devlet tarihinde de çok kritik bir döneme girmiştir onunla birlikte. 1540 tarihinden itibaren Macaristan Osmanlı Devleti'ne kesin olarak bağlanmış ve Macaristan'a bir beylerbeyi atanmıştır Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından. Ve bu beylerbeyi 1599'daki Karlofça Anlaşması'na kadar yaklaşık 150 yıl boyunca kesin bir şekilde Osmanlı Devleti'ne bağlı halde Macaristan'ı idare etmiştir. Ve Macaristan'da bir kral da vardı ama bu kral bu beylerbeyine denk sayılıyordu. Bir şekilde denetleme söz konusuydu. Ancak Avrupa'da başka şeyler oldu. Yani Avusturya tarafı Macaristan'ın bu Osmanlı Devleti tarafından atanmış olan kralını pek fazla tanımaz idi. Ve sürekli de savaşlar aralıklarla devam etmiş oldu. Biz burada Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yapmış olduğu Batı seferleri içerisinde en çok yöneldiği olayın Macar seferleri olduğunu ifade etmek ile şunu söylemiş oluyoruz aslında. Bütün Balkan seferleri içerisinde artık başka bir yer kalmamıştı. Yani seçeneği yoktu. Akdeniz'e açılmıştır yer yer ama Akdeniz'i büyük oranda Fatih ve Yavuz Sultan Selim Han Doğu Akdeniz bölgesini kuşatan hamlelerle bitirmiştir. Sadece Kıbrıs kalmıştır. Rodos Adası'nı da Kanuni aldıktan sonra artık mesele büyük oranda Ege bölgesinde de çözülmüş görünüyor. Bosna tarafındaki fetihler de Fatih zamanında tamamlanmıştı. Yani bugünkü Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek diye tanımladığımız coğrafya ya da siyasi dilimlemeler Fatih zamanında Osmanlı Devleti'ne bağlanmış bulunuyordu çoktan. Bunun kuzeyindeki bir bölge olan Macaristan ve Avusturya bölgesiyle meşgul oluyordu Kanuni. Macaristan çok böyle Osmanlı Devleti açısından ticaret geliri çok önemli olan bir verimli bölge değildi. Efendim şöyle ifade edelim, bir denizi yoktu. İşte Osmanlı Devleti'nin neden bu kadar büyük seferleri ve hamleleri Macaristan'a yaptığı sorusunu bugün Avrupa tarihçileri de soruyor. Gerçekten bu tartışma devam ediyor. Osmanlı Devleti'nin bütçesini de alıp götürmüştür bu seferler.
Hocam,
yani burada Osmanlı Devleti bu seferler sonucunda hazinesini doldurmadı, kaybetti.
Hocam burada ilginç bir şey var. Kavimler göçü 275-375 her neyse, o esnada batıdan Karadeniz'in kuzeyinden bunlar geldikten itibaren Atilla'nın da yerleştiği yerler, yaşadığı yerler ve devletini kurup büyüttüğü yerler. Bu benim hep ilgimi çekmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde bu tarafa yönelmesiyle o yüzlerce yıl önce Atilla'nın yine oralardan neşet etmiş olması arasında bir ilişki var mı diye soruyorum Güray Hocam size.
Şüphesiz Hunlar, Hungarya ülkesi, Hunların ülkesi anlamına geliyor. Hun kelimesiyle de Hungarya kelimesinin aynı kökten geldiğini iddia eden, söyleyen filologlar, dil bilimcileri ve türkologlar var. Bunu da yadsıyamayız. Avarlar ve Hunların karışımından Macarlar, tabii bir topluluk olarak Karadeniz kuzeyinde gelince Avarlarla da karıştılar ve Hunlarla da karıştılar. Böylece biz aslında Macarları Hunların ve Avarların da devamı, onlarla birlikte ortaya çıkan bir yeni Türk topluluğu olarak telakki edebiliriz. Macar Türkologlarından Raşonyi de böyle kabul ediyor. Macarları daha çok Avarlardan neşet etmiş olan, ortaya çıkmış olan bir Türko-Macar topluluk olarak kabul ediyor. Yani Türklerle akraba bir topluluk, tam anlamıyla Türk olduğunu da söyleyebiliriz bu şekilde diye. Bunları da yadsımamalıyız, yabana atmamalıyız şeklinde tezler var. Raşonyi'nin Tuna Köprüleri adlı bir kitabı var. Bu kitapta bu konuyu çok genişçe irdeler, araştırır ve Türkçemizde de var bu eser. Tuna Köprüleri adlı eser. Yine bir ikinci kitabı var Raşonyi. Onun Tarihte Türklük adlı eserinde de Macarların araştırılması neticesinde Orta Asya kökenli bir Türk topluluğu olduğu işlenmekte. Tabii Macar Türkologları genellikle bu tezi benimsemişlerdir de. Onun dışında işte Guyula Nemet diye Atilla bir tarihçi
evet
var.
Hocam.
Atilla ve Hunlar ismi ile yazmış olduğu kitap var. Guyula Nemet'in çalışması da Macarlar açısından Hunlarla akrabalığı ispatlamaya dönük bir çalışmadır. Osmanlı tarihçilerinden Osmanlı döneminde 1740 yılında kitap yazmış olan Kırımlı Mehmet Efendi kendisi bir seyahatname yazmıştır. Bu seyahatnamesinde Avrupa hanedanlarının akrabalıklarını ele alırken Avrupa Hunlarından bahseder ve ardından Macarlar, Avarlarla akrabalıklarına değinir. Yani Kırımlı Mehmet Efendi bir Osmanlı ayağının oğludur. Bu seyahatnameyi yazarken Macarların Türk olduğunu da ifade etmiş oluyor. Ancak ne zaman Hristiyanlığa geçtikleri konusunda da Bizans kaynaklarındaki bilgilere baktığımızda Macarlar 1240'tan itibaren büyük oranda Hristiyanlaşmışlardır. Daha önceden Hristiyan değillerdi. Büyük oranda Hristiyanlığa geçişleri bir zamanla oluşmuş ve 300 yılda gerçekleşmiştir. Yani 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar devam eden süreçte biz Macarların bir takım baskı ve zorlamalarla Hristiyanlığa geçmek durumunda kaldıklarını görüyoruz.
Deyip bir nefeslenelim değerli dinleyicilerimiz. Devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Macarlar üzerinde hocam aktardığınız gelişmeleri, bilgilendirdiniz bizi ama bir tek Macaristan'la sınırlı değil. Doğu Avrupa üzerine de sefer. Zaten herhalde hocam Kanuni Sultan Süleyman Han İstanbul'da sarayda pek kalmamış gibi.
Tabii Süleyman Han'ın doğuda ve batıda yapmış olduğu seferler, onun sarayda ne kadar zaman geçirdiğini bizim bir hesaplama ile ortaya koyabilmemize imkan veriyor. Matematiksel olarak da daha çok saray dışında, başkent dışında hayat sürmüş olması gerekiyor ki bu kadar uzun seferlere katılabilsin. Bir örnek ile başlayalım burada. 1526 yılında Mohaç çok önemli bir zafer olarak Osmanlı Devleti'ne bir zafer olarak döndüğünde Kanuni orada bir yönetim değişikliği yapmıştır ve Erdel Bey'i olan Jan Zapolya'yı kral olarak atamıştır Macaristan'ın başına. Bu arada tabii ki Lajos savaş meydanında öldürülmüştür. Onun yerine Ferdinand geçmiştir kral olarak. Ve Ferdinand'ın da bir anlaşmayla Osmanlı Devleti'ne bağlanması sağlanmıştır. Ancak Macaristan'dan İstanbul'a geri dönen Kanuni Sultan Süleyman hemen kış aylarında bir haber alır. Bu da Budin ve Belgrad'a yönelik olarak Ferdinand'ın yapmış olduğu saldırılardır. Bunun üzerine yeniden ordu kurarak sefer için hazırlık yapmaya başlar. Ancak bütçe el vermediği için 1528 yılında sefere çıkamaz. Başka yerlere de sefer yapmak zorunda kalmıştır Osmanlı Devleti. Yani Akdeniz'de, Doğu Anadolu'da bir taraftan iç isyanlar var, Suriye'de, Mısır'daki olaylar var. Bütün bunlarla meşgul olan Osmanlı Devleti'nin yer yer batı seferlerine ara vererek doğudaki olaylarla ilgilenmek durumunda kaldığını söyleyebiliriz. Yani bütün olarak baktığımızda Osmanlı Devlet politikasında acil olan olaylara öncelik veriliyordu. Hangisi acilse oraya doğru bir tedbir almak için acele hareket ve sefer söz konusudur. Gerçekten de 1529 yılında Kanuni bir yıl ertelemiş olduğu seferi bir hazırlık yaptıktan sonra gerçekleştirmiştir ve bu defa Budin'i aldığı gibi tekrardan Viyana Kalesi önlerine kadar gitmiş, Viyana'yı kuşatmıştır. Ancak Osmanlı Devleti'nin kendi tarihi içerisinde de en uzun süreli bir yolculuk yaparak, bir askeri sefere devam ederek kuşatmayı zorluklarla yaptığını görmemiz gerekiyor. Bahar ayında yola çıkan, Mart ayında yola çıkan Osmanlı ordusu Viyana önlerine 3 ayda varabilmiştir. 2,5 ayı geçkin bir süre bu. Ve Viyana'nın kuşatması yaz aylarının artık ortasında başlamıştır. Viyana önlerinde kuşatma 3 ay sürmüş ancak alınamayınca kış ayları bastırmaya başlamış ve Kanuni Sultan Süleyman Han gittikçe askeri zayiatın da artması üzerine ordusunu geri çekmek zorunda kalmıştır. Bir anlaşmayla çekilmiştir. Ancak Ferdinand da korkutulmuştur yeterince. Tabi bu Viyana bölgesi Avusturya'nın elinde bulunuyordu ve Macaristan kralının kendisi olduğunu söylüyordu Ferdinand. Böylece biz Osmanlı ile Avrupa işlerindeki savaşların Kanuni döneminde 1530-31-32 yıllarında da akınlar veya padişahın bizzat kendi seferine çıkmasıyla devam ettiğini görüyoruz. 1533 yılında yine böyle bir olay olmuştur ve Ferdinand kendisine dayatılan Osmanlı anlaşmasını metin olarak imzalamak zorunda kalmıştır. Geçen programımızda bu anlaşma üzerinde de konuşmuştuk.
Hocam 200 sene sonra Merzifonlu Türk tarihinin izindeki arayışlarımız devam edecek değerli dinleyicilerimiz. İkinci Viyana kuşatmasını da ayrıntılarıyla tabii ki Güray hocamıza soracağız. Devam edeceğiz ama hocam mesajlar var dinleyicilerimizden. Nida Öztürk, Suudi Arabistan'dan Mehmet Uslu, her zamanki dinleyicimiz Almanya'dan Sayın Aydın Küpeli aramış. Ekibe teşekkürlerini, hocamıza selamlarını, saygılarını iletmişler. Sağ olsunlar hocam.
Biz de selam söylüyoruz Nida Öztürk'e, Mehmet Usluoğlu'na ve Aydın Küpeli'ye çok selamlar.
Hocam geçen hafta ilk arayan dinleyicimiz Hakan Özgüven'di. Bu haftaki kitap armağanımızı da Hakan Özgüven Bey'e gönderiyoruz. Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çok güzel bir kitap. Osmanlı İmparatorluğu ve Floransa. Mikail Acıpınar yazarı. Güle güle okusun hocam dinleyicimiz.
Hayırlı olsun diyoruz. Romanya'ya selamlar. Hakan Bey'e hayırlı olsun diyoruz.
Güray hocam şimdi şunu sormak istiyorum size. Gazneli Mahmut'la karşılaştırdığımızda herhalde Kanuni Sultan Süleyman Han da bu seferler konusunda pek geride değil gibi. Gazneli Mahmut'un da çünkü burada bu mikrofonlarda anlattınız bizlere. Onun da bir otağında kaldığı yoktu. Sürekli Hindistan'a sağa sola seferler halindeydi. Kanuni Sultan Süleyman Han da hep seferler halinde. Ve yalnızca Doğu değil. Doğu Avrupa değil.
Evet. Tarih boyunca büyük hükümdarların yaptıkları işler birbirine benzer. Bunu özellikle vurgulamamızda yarar var. Gazneli Mahmud gerçekten de dünya tarihinin de büyük bir ismidir. Aynı zamanda İslam tarihi ve Türk tarihimizin gerçekten gözle aranan bir hükümdarıdır. Gerçekten öyle bir hükümdar her çağda aranmıştır ve bulunduğu çağda o çağ olmuştur. Öyle söyleyeyim. Hindistan'a nasip olmuştur. Hindistan'ın bir değeridir, kazancıdır o tarihi varlık ve miras. Gazneli Mahmud'un 990 yılından 1030 yılına kadar 40 yıl boyunca at sırtında İran'dan Hindistan'ın kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı her yerine koşturması gerçekten de Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Bağdat'tan, Tebriz'den Viyana ünlerine kadar devam eden seferleri. Coğrafya olarak baktığımızda her ikisi de çok zorlu coğrafyalar. Kıyas kabul etmez şekilde kendi çağlarına damga vurmuş bu iki yıldız hükümdarımızı rahmetle anıyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın 1535 yılındaki Avrupa'daki büyük krizde Fransa'dan yana tavır koymasının sebepleri var. Şüphesiz bu Ferdinandoş olayı, Kral Ferdinand'ın yapmış oldukları Fransız ile yakınlaşmasının temel sebebi olacaktır. Çünkü Ferdinand'ın arkasında daha çok Prusya bulunmaktadır ve Prusya'ya karşı Fransa'yı destekleme politikasını güdecektir Kanuni Sultan Süleyman. Diğer taraftan ülke açısından ekonominin ayakta tutulması açısından da bir manevradır. Kapitülasyonlar olayı bu geçici olarak Osmanlı'nın lehine olması da beklenen şekilde planlanmıştı. Hocam, ancak burada Osmanlı Devleti 1740'ta bu kapitülasyonları genişletti ve daimi hale getirdi.
Hocam burada buna bir parantez açar mısınız? Çünkü bizim tarihimizdeki en tartışmalı konulardan birisi kapitülasyonlar meselesi. Sanki böyle bir gereksiz yere yapılmış, bir lütuf olarak verilmiş, bir diplomatik başarısızlık olduğu şeklinde bir algı var. Burada yorumunuz nedir Güre Hocam?
Osmanlı Devleti'nin zirvede bulunduğu, ekonomik olarak kaynakları kendi elinde tuttuğu, ticaret yollarını elinde tuttuğu, kısacası süper güç olduğu dönemde kendi lehine kullandığı bir şeydi kapitülasyonlar. Ancak zamanla Osmanlı ekonomisinin çökmesi, yavaşlaması, üretim sektörünün durması ve idari mekanizmadaki bozulmalar kapitülasyonların tamamıyla Osmanlı ekonomisinin ve toplumunun, devletinin aleyhine bir şekil almasına neden olmuş ve zararlı hale gelmiştir. Tabii ki ekonomik bağımsızlığını, istiklalini, devlet gücünü de etkileyen bir temel faktör haline gelmiştir. Zaman içerisinde kapitülasyon adıyla verilenlerin şekli de değişmiştir. Yani Kanuni'nin vermiş olduğu kapitülasyon şekliyle maddelere bakarsak 18. 19. yüzyılda anlaşmış olan Osmanlı anlaşmalarıyla ortaya konan kapitülasyon maddeleri gerçekten kıyas kabul etmez derecede farklıdır. 1838 yılındaki Balta Limanı Ticaret Anlaşması'na baktığımızda yine daha sonraki Tanzimat dönemindeki anlaşmalar ve ticaret ile ilgili tanınan haklara baktığımız zaman özellikle 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin artık kendi içerisinde büyük isyanlar ve parçalanma tehlikesiyle karşılaştığı bir dönemde kapitülasyonların ticaret merkezlerini elinde tutmayan devletler arasında bir paylaşma mücadelesi haline geldiğini, Osmanlı topraklarının üzerinde başka ülkelerin savaşlarının bir manivelası olarak ticaret enstrümanlarının, anlaşmalarının ve kapitülasyonların öne sürüldüğünü görüyoruz. Bu bakımdan 16. yüzyılla 19. yüzyılı karşılaştırmak anakronik bakımdan hatadır bir kere. İşte. Devrin şartları aynı değildir. Aynı şartlar içerisinde olmayan bir metni karşılaştırmamız doğru bir yaklaşım olmaz. Bilimsel bir yaklaşım olmaz. Bu bakımdan Kanuni bunu yapmakla haklı, doğru, gerekçeli ve sahipti kendi çağına göre. Belki şunu da söyleyebiliriz. Başka da şansı yoktu. Yani seçenek olarak çok fazla parçalama imkanı yoktu. Kendi lehine de kullanmasını bilmiştir bunu. Ancak Osmanlı ekonomisi gerçekten de Kanuni'nin son dönemlerinde zayıflayacaktır ve toprak sisteminde de bozulma emareleri başlayacaktır. Ekonominin zayıflamasının sebeplerini Macar akademisyenler de araştırmıştır ve Macaristan'ın Osmanlı merkezi bütçesinden ödenek alarak ayakta tutulmaya çalışılan bir ülke olduğunu, Osmanlı hazinesine gelir getiren değil de gider kaydının çok fazla olduğunu, yani 300 bin altın gibi bir rakamla ortaya koymuşlardır. Yıllık Osmanlı hazinesi Macaristan'ı yönetmek için gelirin dışında Macaristan hazinesini tamamlayacak 300 bin altın destek veriyordu. Bazı yıllar 250 bin, bazı yıllar 300 bine yakın altın meblağı kaydedilmiştir. Bu halde şunu açıklıkla söyleyebiliriz. Macaristan seferleri en uzun olan hükümdar Kanuni Sultan Süleyman Han tamamıyla hazinenin önemli bir kısmını başka yerden elde edilen hazineyi buraya yönlendirmek zorunda kalmıştır ki diğer seferler de aynı şekilde olmuştur. Bağdat seferi, İran seferi bunların hiçbirisi hazineye gelir kaydetmediği gibi aynı zamanda toplumsal bakımdan da refahı bozacak, yeni vergilere sebep olacak hazineye yük getirmiştir. Ve Osmanlı ekonomisi açısından bu 17. yüzyılda da sonuçları ağır olacak, başka neticeler doğuracaktır. Saraydaki altın tabakların bozdurulması olayı çok uzak değildir artık.
Hocam şu ana kadar söyledikleriniz son derece önemli. Pek çok tarihçi kalem oynattı, bilim insanı kalem oynattı. Necdet Sevinç sosyologtur ama bunlardan bir tanesi Osmanlı'nın Yükselişi Çöküşü adlı eserinde hocam giriyor ekonomik konulara. Fetihlerin, Avrupalıların Amerika kıtasının yağmasıyla başlayan fetihlerin bizim ekonomimizin yavaşlamasında, zayıflamasında, sıkıntıya girmesinde etkisi olduğunu düşünüyor musunuz Güray Hocam? Bir de Birinci Dünya Savaşı'nın öncesine geldiğimizde de dünyanın dördüncü büyük ekonomisi Osmanlı Devleti'nin ekonomisi sonuç itibariyle. Tabii. Yani çok büyük bir devletten ve çok büyük bir ekonomi.
Burada şunu da hemen ifade etmemizde yarar var. O zaman hocam Kanuni Sultan Süleyman Han niçin bu seferleri yaptı?
Soruyorum hocam. Buyurun. Sordum.
Aslında bunu soruyorsunuz.
Güray Hocam, Güray Hoca'ya sordum.
Dinleyicilerimiz de haklı olarak bu sorunun cevabını bekliyorlar. Ben hemen bunu ifade edeyim. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bu bölgeye sefer yapmasının en önemli sebebi Adriyatik ticaret yollarını ve diğer taraftan Avrupa'nın ticaret yollarını yani Doğu Akdeniz'i de Osmanlı Gölü haline getirmektir. Tamamıyla bu bölgeye hakim olabilmesi için de Macaristan'ın Adriyatik'e açılan kollarını yani Avusturya'ya kadar olan sahayı aynı zamanda da Doğu Avrupa limanlarını ve geçit yerlerini kontrol etmesi gerekmektedir. Karadeniz yollarını da burada elde tutma isteği bulunmaktadır. Erdal bugün için neresidir? Erdal bölgesi bugünkü Romanya'nın hemen batı bölgesiyle Macaristan'a kadar olan sahadır. Dolayısıyla bugün için Macaristan sınırları çok daha geniş bir coğrafya olarak telakki edilecek olursa Avusturya'yı da içine alan, Romanya'yı da kısmen içine alan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Balkanların yarısı Macaristan'dır o tarih itibariyle.
Yani bugünkü Kanuni, sınırlardan bahsetmiyoruz Güray Hocam, evet.
Evet, Kanuni batıya doğru sefer yaparken tarihten gelen bir takım olaylar yanı sıra aynı zamanda da yardım talepleri de söz konusudur. Yani Erdal Voyvodası kendisi taleplerde bulunmuştur her defasında. Mohaç Savaşı'ndan sonra olan taahhütler yerine getirilmemiştir. Mohaç Savaşı'nın sebeplerine baktığımızda orada da Kanuni Macaristan Kralı'na tampon devlet önerisinde bulunmuştur. Tampon devlet önerisi şu, sen kral olarak yerinde duracaksın, sadece bana bağlılığını ve belli şartlarda askeri anlamda batıdan bir saldırı gelirse benimle ittifak yapacaksın onlarla değil şeklinde tarafını belirlemesini istemiştir. Yani Macaristan kralı ile aslında bir şekilde dostluk anlaşması ve ittifak önermiştir. Ancak Macar kralı Lajos bunu kabul etmeyince ve Prusya'ya da yol vermeyince yani Prusya benim komşum olsun sen benim bir kralım ol, bana tabi bir kişi ol, tabi bir kral ol teklifini evet, Lajos kabul etmemiştir. Bu kabul etmeme olayı Osmanlı Devleti açısından gelecekte de ilk fırsatta Haçlı Seferi'nin ya da büyük bir seferin batıda toplanıp üzerine geleceği neticesini doğuracaktı.
Bunu öngörüyor hocam.
Daha önceden de var evet. Çünkü. Bir karar ver artık diye teklifte bulunmuştur. Bunu reddetmiştir Lajos. Daha sonra Ferdinand da reddetmiştir. Evet, bunun üzerine hocam. Defaatle sefer yapılmak zorunda kalınmıştır.
Önümüzdeki hafta değerli dinleyicilerimiz yavaş yavaş toparlayacağız. Olanaklar el verdiğince Kanuni Sultan Süleyman Han dönemini Ardından da hocamız iki başlık daha verdi bana. Osmanlı bilim insanları çok konuşulan bir konu değil. Daha sonraki programlarımızda unutmayacağım, Güray hocamıza soracağım. Kırımlı Mehmet'ten bir örnek verdi az önce Güray hocamız. Çok konumuz var. Türk tarihi bir derya sevgili dinleyicilerimiz. Fakat bugün de süremizi doldurduk, hatta aşıyoruz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, haftaya görüşmeyi umuyoruz.
Tarihinin izinde.